Kitabın adı Cehennem Köşesi. Yazarı David Baldacci. 9. Ayrım. Hepsi gizlice polis karakolunda hazır. Ama maalesef patlamadan sonra kameraların hepsi gitmiş. Bu duruma çok şaşırdım. Çünkü etrafa yerleştirilmiş bir düzine kamera vardı. Tam 5 farklı birim tarafından incelenmişti hem de. Bomba onları bozmak için özel imal edilmiş olabilir. Stone'un yüzü o anda ifadesizleşmişti. FBI'ın tam kayıtları görmediği açıktı. Stone bunu şimdilik bir kenara koymaya karar verdi. "Ateşin kaynağı belli mi?" diye sordu. Gross, parkın kuzey ucunu gösterdi. Hay Adams Oteli'nin çatısındaki bahçe. Bir sürü koruyucu kaplama ve tek 9 mermisi bulduk. "İlginç bir silah seçimi," dedi Stone. "Neden?" diye sordu Gross. "Sınırlı sayıda mermi alır. Yaklaşık 25 metrede etkili olur. Aşağıya ateş ettikleri yerden de kısa bir mesafedir bu. Ayrıca tam önünde durmayan bir şeyi tek 9'da vurmak çok zordur. Zaten bir şey vurmamışlar." "Silahları bulamadınız değil mi?" diye sordu Stone. Gross başını iki yana salladı. "Bu nasıl mümkün olabilir?" dedi Chapman. "İnsanlar caddelerde ellerini kollarını sallayarak makineli tüfekle mi dolaşıyorlar? İngiliz medyasının bunları uydurduğunu düşünmüştüm." "Henüz emin değiliz. Ayrıca hiç kimse elinde makineli tüfekle dolaşmıyor," dedi Gross bozulmuş bir halde. "Otelde çalışanlar ellerinden gelen yardımı yapıyorlar. Bahçe oldukça popüler ama hiç güvenli değil. Tabii ki soruşturma bitene kadar oteli kapadık. Bütün müşterileri içeride tutuyoruz. Şu anda hepsiyle görüşülüyor." "Silahlar otomatiğe mi alınmış yoksa birileri tetiği çekmiş mi?" diye sordu Stone. "Eğer otomatiğe alınmışlarsa bütün ipuçları elimizden gider. Şimdilik işin içinde birilerinin olduğunu varsaymamız gerek." "Oteli kapadığınızı söylemiştiniz," dedi Stone. "Evet, ama arada bir boşluk var," diye karşı çıktı Gross. "Ne kadar bir zaman?" "Birkaç saat kadar bir kaos ortamı vardı burada. Ateşin kaynağı kesinleştiği zaman otel kapatıldı. Yani ateş edenlerin teçhizatlarını da alarak gitmelerine yetecek kadar bir zaman mı?" "Bir sürü makineli tüfek göze çarpmayacak bir şey değildir," dedi Gross. Stone başını iki yana salladı. "Eğer ne yaptığını biliyorsan bir tek 9'u kolayca söküp çantaya koyabilirsin." "Elimizden geldiğince hızlı davrandık. Ama ancak bu kadar oldu. Umarım oteldeki insanlardan biri o sırada ayrılan birilerini görmüştür. Ellerinde geniş bir çanta olan birilerini hatırlarlar belki," dedi Chapman. Gross pek emin görünmüyordu. O sırada orada gerçekleşen bir etkinlik dağılıyormuş. Pek çok çantalı kişi çıkmış olabilir. "Bu bir tesadüf değildi," dedi Stone. "İyi iş çıkarmışlar." Üniformalı bir adam yanlarına yaklaştı. Başındaki şapkayı çıkardı. Alkol, tütün ve ateşli silahlar bürosunun ajanı Stephen Gerschik olarak tanıttı kendini. "Her şey yolunda mı?" diye sordu Gross. Gerschik başıyla onaylayıp sırıttı. "Fena değil." Stone işaretlere baktı. Beyaz ve turuncu olarak ayrılmışlardı. Turuncular sayıca çok daha fazlaydı ve parkın her yanına yayılmışlardı. Beyazlarınsa neredeyse tamamı parkın batı kısmındaydı. "Turuncular bomba kalıntıları, beyazlarsa kurşunlar, değil mi?" diye sordu Stone. Gerschik başıyla onayladı. "Evet, görüldüğü üzere bomba parçaları kurşunlardan çok daha fazla. Patlama yerinden yayılmışlar." "Ne tür bir patlayıcıymış ajan Gerschik?" diye sordu Stone. "Hala araştırılıyor. Bir şey söylemek için çok erken. Ama parçaların yayıldığı alana ve heykeldeki hasara bakarak güçlü bir şey olduğunu söyleyebilirim." "C4 ya da Semtex olabilir mi?" diye sordu Chapman. "İkisi de fazla iz bırakmadan çok büyük hasara neden olabilirler, biliyorsunuz." "TNT ya da Semtex için bu hasar biraz fazla. Belki bir bileşim olabilir. Belki HM ya da CL20 olabilir. Bunlar oldukça kuvvetli. Nükleer olmayan güçlü patlayıcılar ailesindenler. Ama büyük ihtimalle askeri teçhizat değildi." "Nereden biliyorsunuz?" diye sordu Stone. "Videodaki beyaz dumandan. Askeriyeninkiler yağ bazlı olur, siyah bir duman bırakır. Beyazlar genellikle ticaridir, dedi Chapman. Alkol, tütün ve ateşli silahlar bürosunun ajanı gülümsedi. İşinizi biliyorsunuz. Şu anda paketleme ve etiketleme yapıyoruz. Patlamadan kalanları alıyoruz. Yanlarında sahipleriyle etrafta gezinen iki tane siyah labradoru işaret etti. Roy ve Wilbur, dedi. Köpeklerin isimleri, diye ekledi. Köpekler dünyadaki en ucuz ve en güvenilir bomba dedektörleridir. Köpeklerimden biri bir hava alanını tek başına birkaç saat içinde tarayabilir. O yüzden kısa sürede parkın işi tamamdır. Adamlarımın bütün o gelişmiş teknolojiyle göremeyecekleri bomba kalıntılarını bulacaklardır. Etkileyici, dedi Chapman. Gerçek şekle devam etti. Bir köpeğin burnuyla yarışabilecek makineler icat edilmedi henüz. Ama sizlere şunu söyleyebilirim. İnsanların geniz yollarında yaklaşık 125 milyon koku hücresi vardır. Bizim laboratuvarlarımızda ise bunun iki katı. Bunun ipuçlarını Maryland'deki patlayıcı araştırma merkezimize götüreceğiz. Merkezde patlamanın bütün parçalarını toplayabiliriz. Neyin kullanıldığını kısa bir süre sonra size bildirebiliriz. Çukurdaki adamdan bir şey kalmış mı? Diye sordu Stone. Gerçek başıyla onayladı. Patlama adamın parçalarını her yana dağıtmış. Ağaçların üzerinden ve etraftaki çatılardan insan parçaları topladık. 2-3 blok ötede bile vardı. Bir parçasını Beyaz Saray'ın çimenleri üzerinde bulduk. Parmaklardan biri Aziz John Kilisesi'nin çatısındaydı. Beyin parçaları ve dokular da vardı. Her zamanki gibi DNA'sı alındı. Veri tabanında araştırılıyor. Kısa sürede kim olduğunu bulabileceğiz. Başıyla Ulusal Müdahale Ekibinin kamyonunu işaret etti. Tabii ilk yaptığımız alanı kapatmak ve köpeklerimizi buraya göndermek oldu. İkinci bir patlama, dedi Chapman. Doğru. Irak ve Afganistan'da bu işi gayet sık yapıyorlar. Bir bomba patlatıyorlar, insanlar yardıma koşuyor ve ilkinden kurtulanları da avlamak için ikinciyi patlatıyorlar. Ama biz buna dair bir şey bulamadık. Gururla ekledi Gerçek. Bizim laboratuvarlarımız mükemmeldir. Köpeklerimiz çok iyi eğitilirler. 5 ana patlayıcıdan yapılan, kimyasal karışımları da kapsayan 1900 farklı patlayıcının kokusunu alabilirler. Yiyecekle eğitiyoruz onları. Labradorlar, yiyecek için her şeyi yapan karasal köpek balıklarıdır. Kandırılmaları mümkün değil mi? Diye sordu Chapman. Şöyle anlatayım. Şuradaki Roy, pis bebek bezleri ve kahveyle sarılmış, etrafı çimentoyla kaplanmış bir sandığın içinde bir çantaya koyulmuş, köpükle mühürlenmiş ve bir depoya saklanmış 40 santimetre bir C4 patlayıcısı buldu. Ve bunu yaklaşık 30 saniyede yaptı. Bu nasıl olabilir? Diye sordu Chapman. Kokular moleküler seviyede oluşurlar. Ne kadar denerseniz deneyin, onları gizleyemezsiniz. Plastik, metal ya da herhangi bir kap ya da saklama yöntemi molekülleri tutamaz. Sıvıları, katıları ve hatta gazları bile tutabilirler. Ama moleküller tamamen farklı şeylerdir. Bütün bu maddelerden sızabilirler. Eğer dedektörünüz yeterince güçlüyse, saklamak için neler yapıldığı fark etmez. Bombaları bulmak için yetiştirilen köpeklerin burunları, insan kapasitesinin yanıltamayacağı kadar güçlüdür. İnan bana, bugüne kadar birçok insan denedi bunu. Bombanın nasıl patlatıldığını düşünüyorsunuz, diye sordu Gross. Alkol, tütün ve ateşli silahlar bürosunun ajanı omuz silkti. 3 basit kuralı var bu işin. Bir bomba yapmak için elinizde bir devre anahtarı, güç kaynağı ve patlayıcı olmalı. Bombalar temel olarak kapalı bir yere bırakıldıklarında büyük bir hızla ve şiddetle patlayan şeylerdir. Bir bombayı patlatmanın birçok yolu vardır. Ama en temel yollar bir zamanlayıcı kullanmak ya da patlamayı uzaktan kontrol etmek. Yani bombacının orada olması mı gerekiyor? Diye sordu Chapman. Bombacı ya da başka biri olabilir. Bu başka biri de genellikle bombacının korkması halinde devreye giren ikinci kişi olur. Muhtemelen Irak'taki intihar bombacılarının çoğu bu nedenden ötürü üçüncü kişilerce patlatıldılar. Sanırım orada bulundunuz, dedi Gross. Gerçek başıyla onayladı. 4 kez ve dürüst olmak gerekirse bir daha bulunmamayı ümit ediyorum. Peki bomba neredeydi diye sordu Stone. Havaya uçan adamda mı? Hayır, bunun mümkün olduğunu sanmıyorum. Neden? Diye sordu Stone. Çünkü adam köpeklerin yanından geçmiş. Ne? Dedi Gross. Gelin size göstereyim. Bölüm 17. Gerçek onları alkol, tütün ve ateşli silahlar bürosunun kontrol birimine götürdü. İçeride bir dizi elektronik alet çalıştırdı. Birkaç saniye sonra önceki gecenin video görüntülerini izlemeye başladılar. Bahsettiği kısma gelince videoyu durdurdu. Parmağıyla ekranı işaret etti. İşte, dediğim gibi köpeklerin yanından geçiyor. Ya da oradaki köpeğin. Ekranda jogging yapan adam vardı. Parka kuzeyden giriyordu. İki üniformalı görevlinin yanından geçerken dondurulmuştu ekran. Görevlilerden biri köpeği tutuyordu. Koşan adamsa köpekten sadece birkaç santimetre uzaktaydı. Bomba uzmanı köpeklerden mi? Diye sordu Chapman. Evet, gizli servisin köpeği. Bizimkilerden daha iyi değil ama şunu söyleyebilirim ki bu ülkede bomba için eğitilmiş herhangi bir köpeğin yanından üzerinde patlayıcı olan biri geçerse kesin yakalanır. Saklamak için ne kadar çabalasa da fayda etmez. Köpek ya çıldırırdı ya da daha pasif bir işaret vererek olduğu yere çökerdi. Ama bu köpek ikisini de yapmıyor. Eğer adamın üzerinde bomba olsaydı, ta en başından o köpeğin yanından geçmezdi diye düşünüyorsunuz, dedi Stone. Bomba uzmanı bir köpek olacağını bilirdi. Bu da onun bir intihar bombacısı olmadığını gösterir. Adam o çukura kurşunlardan kaçmak için atlamış. Görünüşe göre bomba da o çukurdaymış, dedi Gross. Bu da bir ilerleme, dedi Stone. Bu adamı aradan çıkardık. Basınç ayarlı mıymış, diye sordu Chapman. Adam atlayınca patlamış da. Mümkündür, dedi Gerşik. Ama ikna olmuş gibi görünmüyordu. Tesadüfi patlama diyorsunuz yani. Belki de. Başka türlü bir patlama olacağını gösteren kanıtlara rastladınız mı? Etrafa yayılmış milyonlarca parça var. Hala araştırıyoruz. Lafayette Parkı'nın statik elektrik yuvası olması da işleri karıştırıyor. Ve statik elektrik de bir bombayı patlatabilir, dedi Chapman. Doğru. Ama eğer Lafayette Parkı'na bomba koymak için onca zahmete katlandılarsa, neden kazayla patlayabilecek bir bomba bıraksınlar ki, dedi Gross. Belki de bombayı buraya sokan adam, bombayı yapan adamdan daha becerikliydi. İşin tek açıklaması bu olabilir. Sandığınız kadar imkansız bir şey değil bu. Ya da belki de frekans ayarlı bir düğmeydi ve araya bir şey karıştı, dedi Gerşik. Adamda bir iPod vardı, dedi Gross. O etkilemiş olabilir. Evet, o da mümkün. Peki ağaç çukurunun bombanın kaynağı olduğundan emin miyiz? Diye sordu Chapman. Biz sadece bombanın orada olduğu üzerine kafa yoruyoruz. İncelememizi henüz bitirmedik ama büyük ihtimalle oradaydı, dedi Gerşik. O zaman bombanın kazayla patladığından eminiz, öyle mi? Diye sordu Stone. Hepsi merakla ona baktı. Öyle olmalı. Yoksa neden başbakanı öldürme ihtimali olmayan bir anda bombayı patlatsınlar ki? Dedi Gross. Tabii saatli bomba değilse, dedi Chapman. Başbakanın dün parkta olması bekleniyordu. Eğer bir zamanlayıcıya göre kurulduysa, durmanın bir yolu olamaz. Adamın oraya tam patlama anında atlaması da tesadüftü, diye ekledi Gerşik. Olabilir. Hayır, olamaz, diye karşı çıktı Stone. Ateşi unutuyorsunuz. Neden hem ateş edip hem de bomba patlatsınlar ki? Ve eğer atışlar uzaktan yapılmadıysa, ateş edenlerin başbakanın parkta olmadığını bilmesi gerekirdi. Bunun ille de doğru olması gerekmiyor, dedi Chapman. Göstereyim. Onları arka tarafa götürüp Hay Adams Oteli'nin önündeki ağaçları gösterdi. Eğer çatıdaki bahçeden ateş ettilerse, ağaçlar parkın önünü kapamış olabilir. Sirenlerin ve konvoyun sesini duymuş olabilirler. Başbakanın dışarı çıkması ve parkta yürümesi için bekleyip sonra ateşe başlamış olabilirler. Stone ikna olmuş görünmüyordu. Yani böyle ayrıntılı bir plan yapıldıktan sonra bir şey görmeden ateş ettiklerini mi söylüyorsun? Başını iki yana salladı. Ben böyle bir şey yapacak olsaydım parkı çok net görebileceğim bir yer seçerdim ve başbakanın her hareketini izlerdim. Ağaç yaprakları arasından da ateş etmezdim. Başbakan parka gelmezse planı ertelerdim. Gelirse de planı uygulardım. Bir de kimseyi vuramamışlar, dedi Gross. Alkol, tütün ve ateşli silahlar ajanı başıyla onayladı. Çok fena bir bulmaca bu. Stone dönüp ona baktı. Peki bu bombayı senin patlatman gerekseydi, sen nasıl patlatırdın Steve? Özellikle böyle durumlarda basınç anahtarı sorun çıkarabilir. Yani eğer bir ağaç deliğine ya da oralarda bir yere koyarsanız sorun olabilir. Bir ağacın altına ya da köküne konması da ayrı bir sorun. Oralarda çok fazla ağırlık olur. Bir de etrafta gezinen ve toprağı kazan görevliler var. Yanlışlıkla patlatılma ihtimali çok olur yani. Ayrıca bombayı toprakla kaplayınca tetiğini nasıl çekecekler? Bir şeylerin anahtarı harekete geçirmesi gerek. Bu yüzden basınç anahtarı deniyor buna. Eğer ben yapacak olsaydım, uzaktan kumanda yöntemini seçerdim. Onlar da bu şekilde yaptılarsa, bir cep telefonu kullanmış olmaları gerekir. Bu da bizim işimizi kolaylaştırır. Cep telefonlarında SIM kartları vardır ve hepsinin seri numarası kayıtlıdır. Belki bu şekilde o kartı kimin nereden satın aldığının izini sürebiliriz. Tabii, eğer bir cep telefonu kullanıldıysa, işin içinde iki cep telefonu var demektir. Bir tanesinin anahtarı tetiklemek için bombanın üzerine konulması lazım. Diğerinin ise bu telefonu araması. Etrafta kablo parçaları, bir transistör parçası, plastik koruyucu kaplama ve deri bulduk. Deri mi buldunuz? Diye sordu Stone. Evet, küçük deri parçaları bulduk. Bir düzine kadar. Üzerinde bazı siyah işaretler vardı. Muhtemelen patlama esnasında parçalanmış. Hala ne olduğunu araştırıyoruz ama bulacağız. O zaman bombaya bağlı olup olmadığını kesin söyleyebiliriz. Burada bulduğumuz her şeyin bombayla bağlantılı olması imkansız. 9. ayrımın sonu. Sayfa 96. Devamı 10. ayrımda.